Bu program Newslab Turkey desteğiyle yayınlanmaktadır. Devam filmi. Türkiye'yi eylemler üzerinden dinlemek.
Herkese merhabalar, ben Seçil Türkkan ve bir devam filmi programında da birlikteyiz. Ankara gazeteciliğini deşmeye devam ediyoruz. Farklı açılardan hakikaten. Önce Ankaralı gazeteciler, ardından meclisteki Ankara gazeteciler meclise hapsolmuş ya da meclise dahil olmak zorunda kalan diyelim. Mesleğini bırakmak zorunda kalanlar bir kısmı. Şimdi de Ankara gazeteciliğine değmiş İstanbul'da gazetecileri konuk ediyoruz. Bugünkü konuğum Bahadır Özgür. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Teşekkürler davetimi kabul ettiğiniz için. Yoğun zamanlarda zaman ayırmak da zor oluyor. O yüzden sağ olun tekrar. Şimdi aslında 2 gün önce, yani bugünün bu arada kaydını da düşmüş olalım. Yani biz bu programı 30 Mart 2023'te kaydediyoruz. Başka bir Türkiye'de de dinliyor olabilirsiniz. Öyle bir bağlam olduğunu da hatırlatalım ama yani Mart ayında mesela biz Bahadır Özgür'ün 2 gün önce 28'inde yayınlanmış bir haberini konuşuyoruz. Antakya'dan 11 katlı apartmanın imar affıyla bile, yani af yasasına dahi uyulmadan yapılmış olduğunu, aslında böyle affedilmiş bir kaçak yapı olduğunu konuşuyoruz. Yine böyle Türkiye'nin önemli haberlerinden bir tanesi oldu bu. Yaptığınız haberler aslında yoğun bir kamuoyu oluşturuyor. Bu hem iyi haberin azlığı hem de aslında işte insanların habere açlığıymış gibi geliyor bana. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle başlayalım.
Tabii ki bu var ama şöyle bir şey yaşadı Türkiye sanırım. Özellikle bu 2016-2017, yani merkez medya dediğimiz, ki ben de orada çalıştım. Daha doğrusu hem muhalif diye tabir edilen medyalarda da çalıştım, hem ana akım medyada da çalıştım. Oranın dağılması, o merkezin dağılması, 90'lardan bu yana hakim olan merkezin dağılmasından sonra sanırım herkes bir kendi çabasıyla, İşte biraz böyle dayanışma vesilesiyle kurulmuş mecralarda gazetecilik yapmaya başlayınca daha bir şey oldu. Teknolojinin getirdiği olanaklarla da faydalanmak zorunda kalınca, mecburiyetten biraz o konformizm gitti, kolaycılık gitti ve herkes daha bilgisini, yeteneğini, daha kamuoyu ilgilendiren, kamuoyunu etkilemeye dönük haberlere yönelmiş oldu. Yani o sürecin, Türkiye'nin yaşadığı süreçle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu şu açıdan iyi. Bir potansiyel varmış zaten. Aslında yapılabilirmiş Türkiye'de. Pek çok olanak kullanılaraktan. Mesela siz podcast yapıyorsunuz. Yeni kuşakların çok izlediği, okumadığı ama dinlediği, çok da etkili oluyor bu tür yayınlar. Hem onlar, hem YouTube videoları, insanların kendi kanalını kurması, hem bir takım dijital mecralar derken biraz da bunlar birbiriyle dayanışmaya da başladılar. Şimdi ben bir haber yaptığım zaman eskiden yayınlanırdı mesela Radikal'de, ama Radikal okuru görürdü. Ama şimdi haberi beğendiği zaman diğer gazeteci arkadaşlar, bu tür yayınlar, işte sizler paylaşarak yayıyorsunuz. Yani çarpan etkisi artmaya başladı bu dönem. Hangi yerde, nerede yazdığınız önemli değil. İyi bir şey çıktığı zaman onu alıp, mesela bugün hiç çekinmeden başka bir gazetecilik mecrası kullanıyor, o yayıyor. Televizyon alıyor, işte Halk TV'si, KRT'si, Tele1'i, pek çok televizyon, artı gerçeği gibi televizyonlar, onlar alıyor, yayıyor. Böylece aslında gazetecilik için bir kolaylık da oldu. Yani bu dönem çok kaliteli, yani iyi haberler çıkıyor. İnsanlar habere aç mı sorusunun yanıtını biraz aslında bu, aç olduğu için biz oraya doğru yöneldik diye değil de, biz biraz daha düzgün bir şekilde yapmaya başladık diyeyim. Daha düzgün, daha insanlara direkt ulaşan mecralar ve biraz da dayanışmanın yol açtığı bir etki olduğunu düşünüyorum. Yoksa Türkiye'de iyi gazetecilik vardır. Evet, olmuştur ama maalesef ana akım dediğimiz şey yani toplumun ihtiyaçlarından öte daha çok bir süre sonra kendi grubun ihtiyaçlarına yönelik yayın yapmaya başladıkları için ya da siyasetin ihtiyaçlarına o iş boğulmuştu. Çaresiz kalınca bence herkes bir şey yaptı. Yani.
Herkes bir araya geldi ve gerçekten birbirinin haberini de kullanır. Yani bu önemli bir şey gerçekten. Böyle
Evet.
bir ana bir şeye karşı bir birlik gibi de aynı zamanda.
Tabii. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir örnek vereyim. Siz mesela benim bir haberime örnek verin. Mesela ben hani mesela Antakya başından beri Antakya'ya bakmaya çalışıyorum. Çünkü eminim ki Maraş'a da birileri bakıyor. Orada bir şey varsa onu çıkartıyorlar. Hani yarıştan öte herkes bir yerinden tutup bir havuz oluşuyor. Birbirini tamamlıyor. Bir öyle bir gönül rahatlığı oluyor. Yani siz bir şeye ya burayı zaten şu gazeteci iyi izliyordur. O zaten çıkartır deyip siz başka bir alana yönelip daha hani kafanızı topluyorsunuz. Daha iyi bilgi bulmaya çalışıyorsunuz. Ben hani biraz yarış değil. Çünkü o yarış şeymiş gazeteciler arası. Kurumların bir rating. Reklam yarışıymış eskiden aslında. Haber yarışından ziyade. Hani daha çok satsın, daha çok izlensin şeyi. Şimdi öyle bir o kaygı biraz kalktı gibi. Kalkmasının nedeni de ben öyle görüyorum. Yani bugün dediğim gibi ben mesela bir günde yazıyorum ama bir günde yazmama rağmen örneğin Halk TV işte arada çağırıyor. Elinde iyi bir haber oldu mu? Orada anlattırma fırsatı doğuyor. Tabii ki orada çalışan arkadaşlarımızın katkısıyla bu. Ya da orada anlattığımı işte siz podcast'e çağırıyorsunuz. Haberi söylüyorsunuz. Başka bir mecraya gidiyor. Yani bu yoktu eskiden.
Aslında
Yani
yani birbirimizi büyütmekten bahsediyoruz şimdi de.
bu iş
Herkesin.
öyledir ama bu iş yani gazetecilik kamu işidir. Kamusal bir havuz oluşmadığı zaman hiçbir şeyin kendi etkisini yaratacağını düşünmüyorum. Çok çok büyük, çok büyük uluslararası skandallar ya da habercilik şeyi olmadıkça Türkiye'de bu kadar yani bu tablonun oluşmasında ben bu havuzu insanların birlikte doldurmasından kaynaklandığını, birbirini tamamlayan işler olduğunu, birbirinin etkisini daha da arttırdığını düşünüyorum.
Yani gerçekten bence şey iyi bir bakış açısı. Bütün bu yani birleştirici bir bakış açısı. Yani muhalefetin muhalefet gazeteciliğinin ister istemez geldiği noktada başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani mesela bu rekabet meselesi benim için yani ben de önceden işte bir günde çalıştım, Açık Radyo'da çalıştım, dikene bir şeyler yazdım falan. Yani rekabet meselesi önce heyecan duyduğum bir şeydi. Çünkü ben bir güne yazarken Radikal vardı bizim karşımızda.
Ha yani
Ve
haber atlatma daha onun
evet
yapmadığı
yani
işleri
hani
yapmaya çalışma.
aslında onlardan da mecburen öğrendiğimiz bir şeydi. Ya yani bu arada bu benim için bir hırsa dönüşüyordu. Yani bir üçüncü havalimanı haberi var hepimizin o dönem peşinde koştuğu. Yani hay Allah'ım avukat gidiyor Radikale veriyor yani onu. Ve hani
Evet.
bu burada aslında pek çok tırnak içinde ya yani benim için değil benim arkadaşımın da yaşadığı şeylerden birinden örnek vermiş oluyorum aynı zamanda. Pek çok yeteneğin de ana akımla beraber aslında körelme ya da görünmeme
Köreldi.
yok olma ihtimalinden de bahsediyorsunuz aslında.
Ya şimdi ben mesela hani nasıl desem tam tabir tam olmasa alan gazetecisi değildim. Ben yazı işlerinde oldum hep. Ana akımda yazı işlerinde haberi seçen, haberi sunan, işte haberin üzerinde oynayan bir muhabirin işte getirdiği haberi ya öldürmüşüzdür. Hani bitirmişizdir ya parlatmışızdır hiç belki de hak etmediği şekilde öyle bir pozisyonda olduğum için oradan şimdi oradaki şeyi daha iyi görebildiğimi düşünüyorum. O rekabet denilen şeyin habercilik rekabeti değil de kurumsal aslında bir nevi gazetenin sahiplerinin çizdiği rekabet sınırları içinde gerçekleşmiş bir şeydi. Kimse kimsenin haberinin kolay kolay devamını getirme, tamamlama, onu övme şeyi yoktu. Bakın şimdi dikkat ediyorsanız hepimiz paylaşıyoruz. Elimizde ne imkan varsa bir arkadaşımız iyi bir haber. İşte bugünkü tarih için söyleyeyim. Seyhan Avşar bence olağanüstü bir haberdi. O haberi de Seyhan Avşar yapabilir. Şimdi benim böyle bir rekabete girme şansım yok. Çünkü onun ilişkileri kolay değildir. Yargı muhabiri, uzman bir muhabir. Bunlar yılların şeyi gerektirir. O yüzden öyle hırsım olmuyor. Bence çoğu kişinin olmuyor. Yani ben de onu yapayım diye olmuyor. O alanda iyi. Başkası bir alan. Ama tamamlıyor ve seve seve paylaşıyorum ben. Çok faydalı gördüğüm için. Birçok yerde alıyor. Birçok site alıyor. Bence onun etkisini kaçırmamak lazım. Bu dönemki belirgin özellik, yani hem o çaresizliğin getirdiği, yani olanakların kısıtlanmasını getirdiği, ama aynı zamanda o kısıtlanma herkes mevcut o dijital olanakları bireysel kullanmanın ne kadar önemli olduğunu gördü. Bakın deprem zamanı neye tanık olduk biz? Basılı gazeteler bir gün sonra haber verebilir. Hatta dijital mecralar bile yetişemezken
Evet.
oraya bağımsız gitmiş, YouTube'da yayın yapan ya da sadece cep telefonla çekim yapıp sosyal medyada yayın yapan pek çok kişi bize çok çarpıcı görüntüleri ve olayları anında aktardılar.
Evet.
Hani hep yurttaş gazeteci diye bir şey vardı. Siz Biyanet'te çalıştığınız için daha iyi bilirsiniz.
Yok, Biyanet'te
O
hiç çalışmadım. Bir gün. Bir günde
ha
çalıştım.
pardon.
Evet.
Ben yanlış. Dikendi değil mi?
Evet.
Ama
Evet.
yurttaş gazeteciliği dedikleri şey bence biraz daha şeye bürünmüş oldu. Yani onun hani ete kemiğe ne olduğu. Bunların bir değişimini yaşıyoruz. Nereye gider bilmiyorum. Hani nereye evrilir bilmiyorum ama biraz öyle bakmak gerekiyor. Yani dediğim gibi bu çok iyi gazeteciler her zaman oldu Türkiye'de. Ama o olanaklar değiştiği anda o iyi gazetecilik bir havuza dönüştü. Herkesin faydalandığı, yararlandığı bir havuza dönüştüğünü diye görüyorum ben. Belki çok öznel bir değerlendirme olabilir ama.
Yo, bence doğru da bir şey. Yani aslında bu rekabet meselesi bana çok iyi geldi. Bir de aslında bahsettiğiniz bu konsantrasyon meselesi. Yani ben Antakya'ya bakıyorum, başka bir arkadaşım başka bir yere bakıyordur diyorsunuz.
Mutlaka
Bu
bakıyordur, görüyor çıkıyor. İşte Timur da Antep'i yaptı mesela, Gaziantep'i ve ben hani o ne güzel oraya her şeyi daha iyi çıkarttığı için onun şeyine girmek yerine hani başka bakılmayan bir yere bakmaya çalıştım ya da onun bakmadığı bir şeye bakmaya çalışıyorum. Ya da yani bu en azından benim anlayışım böyle değil.
Peki sizin bu, yani o zaman bu bakış açısının aslında radikalde olduğunuz dönemde de yani hani çok daha yırtıcı bir şey vardı o zaman
Evet.
hissettiğimde medyada.
Evet, tabii ki, tabii.
Bu ruh haliyle, yani bu bahsettiğiniz ruh haliyle siz orada işinizi yapabiliyor muydunuz? Yoksa siz de biraz daha tırnak içinde hırslı bir zamanınızda mıydınız?
Ya kaçınılmaz olarak başkasında olan ve sende olmayan haber için şimdi bir şey oluyor yani hani bir şey yaşanıyor.
Tabii, her
E,
haber
bu bu bu
merkezinde olur.
muhabirlere bu
Evet.
şuna yol açıyor. Bak şunlara yol açıyor bence bakın. Bir muhabirlerin aslında hak etmediği şekilde üzerlerine bir baskı oluşturuyor. Çünkü sana getiremiyorsa o haberi, o muhabirin değeri kalmıyormuş
Gibi, değil
durumu doğuyor. Halbuki yetişmesi, zaman başka türlü yeteneği var mı yok mu onu ortaya çıkartacak bir olanak yoktu. Yani hani bugün mesela hani diyelim Seyhan Avşar'ın bu haberini alıyorsa, senin gazetende yoksa, sen yazı işleri olarak öyle bir muhabir istiyorsun bu sefer. O zaman elindeki muhabirin yeteneğine göz ardı edip
Evet.
ilişkisi olan bir şeye yöneliyorsun. Bakın şimdi ilişkisi neyle? Siyasetle, bürokrasiyle bunu alabilecek. Bu bize neye yol açtı? Buradan bir ders almamız gerekiyor bence. Neye yol açtı bu? Bir takım ilişkisi olan insanların aslında gazeteciliğine bakmadan gazetecilik yapmasına yol açtı. İşte o siyasetçiyle ilişkisi var, oradan haber alabilir. Burada bu bürokratla var, dosya alabilir. Bu neye yol açtı? O zaman bürokraside kimler hakimdi mesela? Örneğin mesela cemaatçiler hakim olduğu için bir anda
Evet.
ana akımda almak zorunda kaldılar. Çünkü
Ha.
sen savcıdan dosya alamıyorsun, hakimden alamıyorsun. Türkiye'nin gündemi de bu. Türkiye'nin gündemi de bu. O zaman diyorsun ki gazete iyi yazıyor mu? İyi bir bakışım var. Bir özelliği, bir meziyetim var demeden ilişkiye bakaraktan gazetecilik türü de çok tuhaftı bir dönem. Mesela kulis haberciliği gibi bir şey çıktı. O sonra bir anda profesyonelleşti. Onlar kendi kapalı dünyalarında başka kimseyi sokmadan haberler yapmaya başladılar. Kulis haberi teyit de edemiyorsun. Sırf ilişkiden dolayı. Sırf hukukla, savcıyla tanıştığı için, başka türlü meselelerden tanıştığı için gazeteci diye oldu bunlar. Ondan sonra onların basına neye yol açtığını, Türkiye siyasetinde, toplumunda nasıl yaralara, sıkıntılara yol açtığını biliyoruz. Basından çıktı biliyorsunuz yani.
Evet,
Hani o da, o bakın KCK davaları, Balyoz davaları, Ergenekon davaları bunların niteliğinden bağımsız söylüyorum. Bakın, olayları siyasi yorumlamadan. Bunlar şike davası. Şimdi bu haberleri getiren muhabirler nasıl çıktı? Nasıl, nereden geldi? çok iyi bir gazetecilik meziyetine sahip oldukları için mi, yoksa ilişkileri olduğu için mi? O zaman ne yaptık ana akımda? O ilişkiye sahip gazeteciyi alıyorsun ve belki de aslında iyi bir gazeteci olabilecek başka türlü bir muhabiri siz işsiz bırakıyorsunuz ya da işte daha değersiz kılıyorsunuz, daha az ücret veriyorsunuz, onu yürütemeyecek hale getiriyorsunuz. Geçmişteki rekabetin ve habercilik formatının, biçiminin yol açtığı tahribat büyüktür. Yani bunu yaşadığımız için. Bu dönem biraz o gitti. Yani benim anlatmak istediğim orada uzmanlık değil, ilişkiydi önemli olan. Bir süre sonra uzmanlıkla ilişki yer değiştirdi. Hangisi fark etmez oldu. Ben ekonomiden geldim mesela. Ekonomi gazetesine bir örnek vereyim. Önce ekonomi haberleri toplum haberleriydi aslında. Yoksulluk, zam, memur, her şey. Sonra finansçılar girdi. Gazeteci olmayan, finanstan anlayan bir ekip türedi. Onlar ele geçirdiler. Şimdi onlar ne dilini anlıyorsun, ne ilişkilerini anlıyorsun. Yani
Doğru.
çok uzman diye söylendi ama bir anda finans ekonomi basınını sömürgeleştirdi ve şeyden kopmuş oldu toplum sonuna. Sonra kulis, iş adamı kulisi, iş dünyası kulisi yazan gazeteciler türedi. Onlar o gezilere gidiyordu. İşte oradan bilgi alıyordu, yazıyordu ama başka kimse alamıyordu. Şimdi o ilişkilere sahip insanlar mesela biz zümre böyle böyle uzmanlıkla ilişkinin karıştığı, birbirinin yerine geçtiği bir kötü biçime doğru gidiyordu. Neyse ki dağıldı. Yani
Aslında şu anda olduğumuz yer
yeni bir şey
iyi
çıktı.
bir yer yani. Yani çünkü
Ben
şu yüzden.
iyi görüyorum. İnsanlar niye kötü görüyor bilmiyorum. Ben iyi görüyorum. Yani şu var. Yaşamı idame ettirmek lazım. Haber pahalı bir şey. Düşünün deprem bölgesine ben de gittim. Muhtemelen belki işte giden bir sürü kişi var. Kendi olanaklarımızla gittik. Kendi olanaklarına gittiğin
Tabii.
için yapabileceğinin çok azını, gidebileceğinin çok azını kalamıyorsun. İşte o maliyetleri karşılayamıyorsun. Yapabileceğinin çok azını yapıyorsun. Bu finansman başka bir sorun. Kurumsal bir şey gerekiyor. Ama oranın o zaaf burada başka türlü bir gazetecilikle telafi edildi gibi geldi. Yani hani daha özgür bence, daha serbest, daha olanakları kullanıp haberini, fikrini yayabilen bir gazetecilik türedi. Nereye gider bilmiyorum. Hani bu, şu an bilmiyorum ama bence daha hayırlı oldu. Daha uzmanlık işi için verimli bir şey çıktı, iklim çıktı.
Yani aslında işte oraya giden bir gazeteci 2 günde söyleyeceğini söyleyebiliyor, bağımsızsa işte özgür bir yerde çalışıyorsa,
Evet,
ama bir
çok
hafta
doğru.
kalan bir ana akım hiçbir şey de söylemeden geri dönebiliyor.
Tabii kıyaslayabileceğimiz o kadar çok örnek var ki. Yani
Evet.
dediğiniz gibi şey de güzel oldu. Ben bu deprem zamanı pek çok genç muhabirin yani böyle hayranlıkla izledim. Nokta atışı haberler yaptılar. O haberler gerçekten oradakilerin sorununu dile getiren, gündem yapan haberler oldu. Yani haber için haber değil. Hani toplumun bir sorunu için haber yapmak önemli hale geldi bence. Yani haber yapayım diye haber yapmak, haber için haber şeyinden kurtulduk. Birçok alanda kurtulduğunu düşünüyorum, bilmiyorum.
Tabii şöyle bir döneme denk geliyor bu. Bence yani söylediklerinize %100 katılmakla beraber bu sefer de gazetecilik ister istemez şuna dönüştü. Yani Türkiye'de mesela yazarlık yapamazsınız ya sadece. Telifle yaşayamazsınız. Yani
Evet.
Türkiye'de gazetecilik de böyle yapamazsınız yani.
Yok, yapamazsınız.
Yani söylediğim şey, bunun için de böyle ya kurumsal bir yerde çalışacaksın, ağzını kapatacaksın,
Kesinlikle.
ya da işte bağımsız medyada olacaksın. İşte geçiniyorum ama geçinemiyorum arası bir şey olacak hayatın. Bu mesela ne olacak? Ya da
Şimdi şu an için eldeki kurumlar elinden geldiğince bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Pek
Aynen.
çok mecrayı sayabiliriz. Mesela en çok izlenen televizyon kanalı Halk TV alan depremde gerçekten iyi bir yayıncılık yaptı. Hani birçok şeyi tartışılabilir
Tabii,
ama
evet.
ne yaptı? Vermeye çalıştı ve o olanakları kullandı. Ama dönüyorsunuz örnek vereyim mesela Diken o olanaklarla o da gönderdiği muhabirin en azından haberlerini iyi gösterme, onu orada şey yapma, tutma, onu yürüttü. İşte Medyascope pek çok yere insan gönderebildi. Yani bu birçok kurum için söylüyorum. Eldeki kurumsal yapı da kötü değil.
Evet. Tabii.
Ve belli olanaklar içinde çok iyi işler çıkartabiliyorlar. Ama hani dediğiniz gibi bu hayat şartlarında, ama Türkiye'de hep öyleydi. Yani yine ana akımda da çok az gazeteci zaten, gazeteci değil, yönetici zümresi iyi ücret alırdı. Geri kalan herkesi sadece yol parası vermediği için, orada yemek parası vermediği için geçiniyor sanıyordu. Çünkü bütün vaktinde zaten binada geçiyor İstanbul'da. Hani bir şey harcamıyorsun ama aldığın para, o yüzden hani o dışarı çıkıp bir şey yapmaya çalıştığın zaman zaten karşılamıyordu, ama yani geçmişte de çok parlak değildi.
Doğru, bir de yani aslında ekonomi vardı. Yani hani aynı şey biz şimdi bir gündeki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Aslında yani işte gazeteden çıkıp bir şey yapıyor olmak, yani evet yapabiliyorduk da aslında, ama bu Türkiye'nin doğrudan kendi ekonomi gündemiyle de ilgili.
Tabii. Yani milyonlarca insan yaşadığı sıkıntıyı biz de yaşıyoruz.
Evet,
Yani bir
evet.
gazeteciliğin iyi geçinecek diye bir kıstası dünyada yok. İyi
Zaten.
kazanacak diye. Yok zaten, tarihte de yok. O yüzden hani o meslek kazandıran bir şey değil. Böyle bakılıyorsa zaten baştan yapılmamız gereken. Halk ne sorun çekiyorsa, sen de oraya dönük bir gazetelik yapıyorsan aynı sorunu çekiyorsun. Onlar işsiz kalıyor, sen de kalıyorsun.
Sen de
Yani hani
kalıyorsun.
kalmaz diye bir şey yok. Hani o gazetelikle ilgili bir sorun değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. O ülkenin kendisiyle ilgili bir sorun.
Doğru söylüyorsunuz.
Yani.
Peki, sizin kariyerinizde Evrensel Gazetesi de var. İşte
Evet.
sonrasında Referans Gazetesi var, Radikal var, Hürriyet var, ama oradan istifa ettiniz. Ve bütün bunlar olurken ve bütün bu konuştuklarımızda Ankara gazeteciliğinizin bir yeri var mı? Yoksa çok kısa bir zaman mıydı o sizin için? Nasıl hatırlarsınız?
Aslında ilk gazeteciliğe orada başladım, Evrensel Büro'da. Başladığım zaman şöyle bir Türkiye'de susurluk kazası olmuş. Çok çarpıcı bir olay. Yani Türkiye'nin böyle biraz kıpır kıpır olduğu bir zaman, hem büyük sorunların toplumun üzerine yıkıldığı, hem aynı zamanda toplumda da bunlara karşı bir merakın, ilgin olduğu bir zaman. O yüzden aslında şanslı bir dönemde başladım. Hani iyi haberlerin yapıldığı, onlardan öğrendiğimiz çok şeyin. O Ankara gazeteciliğinin şöyle bir özelliği var. Biraz Ankaralı olmamın da etkisi, bir de siyasalda okumamın da, tabii mülkiyeli olmanın da. Biz, yani orası biraz kamucu baktırır insana. Hani baktığın zaman biraz daha kurumsal bakarsın. Hani kamusal bakmak zorundasın. Onun herhalde bir getirdiği büyük bir şey olduğunu düşünüyorum, katkısı Ankara gazeteciliğine. Ama tabii o zaman şöyle, Ankara gazeteciliği şimdi değişmiştir. Bir şekilde kurumlarla iş yapıyorsunuz. Mesela ben ekonomi gazeteciliğine başladığım zaman işte her hafta TÜİK'e her sabah gidip bülteni oradan alırdık. Şimdi internette olmadığı için o zaman hani işsizlik verisi açıkken onu alıyorsun, onu sonra haber yapıyorsun. Hani kurumlarla sürekli gidip geliyorsun. Gidip gelmek de kolaydı, açıktı.
Ankara.
Oradaki toplantılara katılabiliyordunuz. Hani tamam, büyük haber bulamıyordunuz. Daha iyi, daha ilişkileri iyi olan gazeteciler buluyordu, ama Ankara gazeteci demek kurumlarla ilişki demek. Neyi nerede bulacağını demek. Siyasetle, meclisle ilişki demek. Bir de şey gerektiriyor. Kurumlarla ve meclisle ilişkili olduğunuz için az çok ne bileyim, basitçe yasalardan, prosedürlerden, hani kurumların dilinden anlamanız gerekiyor. Hani birazcık şey gerektiriyor. Daha eğitim gerektiriyor. Mesela birazcık ekonomi bilmeniz lazım. Biraz istatistik bilmeniz lazım. Meclisin işleyişini bilmeniz için, hani bir yasayı okuduğunuz zaman anlayabilmeniz için birazcık daha şey gerektiriyordu. Ankara Gazetesi'nin öyle bir niteliksel farkı olduğunu düşünüyorum. O da çok şey katıyor insana. Çünkü devlet kurumlarıyla direkt muhatap oluyorsunuz. Yani sokaktan haber bulmuyorsunuz. Eğer sokakta bir toplumsal şey yoksa, eylem, gösteri, işte o zamanlar için neydi? Sendikalar eylem yapardı. İşte ben esnaf eylemlerini çok izlemiştim 2001'deki işte ekonomik kriz zamanı. Bunlar olmadığı müddetçe çok fazla sokak haberciliği değil, daha çok kurumlarla
Anladım.
ilişki yürüttüğünüz için. O yüzden Ankara Gazetesi biraz ayrılıyor. Yarı resmi oluyor. Giyim kuşamınız bile değişiyor. Hani mecbur.
Başka. Evet.
Meclise gidip geliyorsunuz. İşte siyasetçi tanımanız lazım, bürokrat tanımanız lazım, o dili bilmeniz lazım. Bu başka türlü bir kaleminiz de değişiyor o zaman. Mesela Ankara gazetecilerinden fark etmişsinizdir. Haberlerinde işte o hikaye tarzı olmaz. Çünkü
Evet.
sokaktan değil, kurumdan alıyorsunuz. Ya belge alıyorsunuz,
Duyumluyuz.
ya bilgi alıyorsunuz,
Doğru.
ya siyasi kulis yazıyorsunuz, ya yasa yazıyorsunuz. Düz olur.
Doğru.
Düz olması da gereklidir.
Evet.
Çünkü meseleyi basitleştirip anlatmanız lazım. Hani insanı anlayabileceği. O yüzden de o bir zaaf değil, hani bir gereklilik oluyor.
Tabii. Önemli söylediğiniz şeylerden bir tanesi şuydu bence. Mesela işte TÜİK'e gidip işte toplantılara girerdik. Kapılar açıktı. Yani kurumların
Tabii.
kapılarının herkese açık olması aslında her şeyi değiştiriyor, değil mi?
En azından bu sıradaki toplantılara gidebiliyordunuz. Mesela o zaman sarı basın kartı gibi bir şey de yoktu, şart. Ben çok DPT'nin, Hazine Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın toplantılarına, basın toplantılarını izleyip en azından açık olan her şey size de açıktı. Özel haber başka bir şey. Onun için çok ilişkiler belki
Evet.
devreye giriyordu, gerekiyordu. Daha büyük gazetelerde çalışmayı gerektiriyordu. Ama mesela ben dedim ya, susurluk zamanına denk gelmiştim. Hani o şeyde durumda dahi devlet kurumlarından bilgi alıp teyit ettirip ya da bir şey sorabiliyordunuz. Hani susurluk gibi bir olayda dahi.
Bir kurumu
Ne bileyim,
arayıp şu anda
tabii.
bilgi alıp teyit ettirmek imkansız.
Yani en azından evet, hayır bir yanıt alıyordunuz. Yani
Evet,
o
evet,
yanıt sizi
evet.
tatmin etmesi bir tarafa, ya da davaları izleyebiliyordunuz. Dava tutanaklarına rahat ulaşabiliyordunuz. Meclis komisyonlarını izleyebiliyordunuz. Meclis komisyonlarındaki işleri takip edebiliyordunuz. Yani asgari düzeyde muhabirlik yapmanız için bir ortam vardı asgari düzeyde. Geri kalan artık özel habercilik başka bir
Evet.
deneyim, birikim gerektiriyordu ama öyle bir şey rastlamadım ben mesela. Hani bir büyük engele rastlamamıştım.
Peki İstanbul'a gelince, yani şimdi düşününce İstanbul ve Ankara gazeteciliği arasında nasıl bir fark var sizce?
Ya çok büyük fark var bence. Bu zaten benim dememe gerek kalmaz. Zaten eskiden beri basında gelen bir şey. İstanbul bu işin merkezi. Bir kere en başta şöyle. Ya bir kere Ankara trafik sorun değildir. Çalıştığınız alan çok dardır aslında. Şimdi için söylemiyorum, tekrarın bizim çalışmalarımız. Kızılay'ın etrafında bakanlıklar, meclis, işte her şey zaten iç içe. Çok küçük bir alanda koşturuyorsunuz. Şimdi İstanbul trafik demek. Kere yani hani başlı başına bir haberin üretilme meselesi çok zaman ve maliyet gerektiriyor. Hani bir bu. İki, İstanbul'da her şey haber. Yani yağmur yağsa da haber, trafik sıkışsa da haber. Hani çok doğa olayları da İstanbul'da olduğu zaman haber.
Doğru.
Trafik kazaları da haber. Herhangi bir semtteki herhangi bir kavgasından, cinayetinden şeyine kadar haber. İstanbul'un kendisi de haber. Yani dünyanın en büyük kentlerinin sonuçta boğazından şeyine kadar. Zenginler burada, fakirler burada. O çelişki de haber. Yani nereden baktığınıza bağlı olarak da hani taşı toprağı haber derler ya İstanbul'da, öyle bir şey.
Süpermiş.
Hani bir mahalleye gidip oradaki bir sorun da... Şimdi Ankara'da bu iş o dönem için mesela nedir? Örneğin işte Mamak, Tuzluçayır civarı daha yoksul emekçi insanlar oturduğu için oradakilerin sorunları biraz daha farklı olduğu için en fazla oralardan semt,
Haber.
mahalle, halk haberi çıkardı. Kızılay'dan bir şey çıkmaz. Ya da o dönem imar, inşaat işleri bu kadar olmadığı için, zaten Ankara'da kesinlikle olmadığı için bir kere öyle bir o alanda da pek bir haber, hani sokağa çıktığınız zaman üreteceğiniz bir haber kolay kolay yoktur Ankara'da. Şimdi için başka tabii. Şimdi bambaşka bir yere evrildiği için. Ama İstanbul için, İstanbul'da haber bulamıyorum demek için bir bahanesi yok. Hani insan portrelerinden. Yani biliyorsunuz mesela nedir? Biz hafta sonları işte gazete daha soft olsun diye ne istedik? İşte yaşam haberleri ne yaparsın? Çıkarsın. Kağıt toplayıcılar yaparsın. İşte bir bakırcı bulursun. Yani
Yazı
gidersin bir
İşleri
eski kartıya.
Müdürlüğü kimliğinizle konuşuyorsunuz şu an
Ha,
Bahadır.
yani anlatabildim mi o? Yani hani bir yaşam haber dersen bir sürü bir şey geliyor hatta.
Tabii.
Burada eski işte Ermeni mahalleleri var, Rum mahalleleri var. Onlardan haberler. Hani İstanbul'un o farklı kültürü, farklı kimlikleri pek çok açıdan. Bu açıdan o yüzden İstanbul'la Ankara zaten temel olarak mekansal olarak çok büyük bir fark var ve gazeteci belirliyor. Bir ikincisi, İstanbul'un haber görmediği hiçbir şey haber olmuyor. Eskiden beri böyledir zaten. Yani siz Ankara'dan, başka yerden, Taşra'dan ne kadar haber yaparsanız yapın, İstanbul için, İstanbul'daki merkez olduğu için, bütün yayınların merkezi olduğu için oradan belirleniyor. Belirleniyordu. artık bu iş aşıldı, neyse ki yeni teknolojiyle artık hiçbir önemi kalmadı bence. Yani farkı çok büyüktü. Belirleyen yer, fikri şekillendiren yer, yayının çizgisini belirleyen yer İstanbul'dur. O yüzden temel olarak farklı. İkincisi, patronajlar burada olduğu için zaten sizin ilk düşündüğünüz şeylerden birisi oluyor. Kurumun yayın çizgisi. Hani yazı işleriyle iç içe olduğu için zaten burası da bir fark yaratıyor. Yani belki çoğu ülkede bu kadar var mı bilmiyorum ama siyahla beyaz kadar farkın olduğu zamanlar da var. Yani hani Ankara İstanbul gazeteciliğinde. Şimdi sorarsanız şimdi o kadar var mı? Ben o kadar yok. Zaten teknoloji başka türlü bir şeye evrildiği için artık hani işte Niksar'daki bir küçük haber çok büyük bir habere dönüşebiliyor artık. Yani kaçılmaz. Yayılıyor çünkü. Bu imkan artık o farkı da ortadan kaldırdı diye düşünüyorum.
Vallahi bütün söylediklerinizden şunu da anlıyorum. Bir haberci için haber bitmez.
Zaten işin şeyi bu. Ya şöyle bir şey, bir sürü türü var. Ben bu dönem için şöyle bir olanak görüyorum. Pek çok türü bir araya getirme şansı doğdu bu olanaklarla. Nedir pek çok tür? Elbette ki eskiden uzman gazetecilik deyince aslında alan gazeteciliği akla gelir. Nedir? Eğitim muhabiri, yargı muhabiri, sağlık muhabiri, belediye muhabiri gibi. Şimdi sorunlar o kadar iç içe geçti ki Türkiye'de. İşte geçtikçe habercilik de birden fazla alandaki bilgiyi toplayıp düzgün bir şekilde bir kurguyla sunmanızı gerektiriyor. İlla sıcak olması şart değil. Bir tür araştırmacılık da teşvik eden bir şeye geldi aslında bu dönem. Yani illa sıcak flash bir haber bulmanız değil, bir şeyin öyküsünü geriye doğru anlatmak, başka alanlarla bağlantısını ortaya koymak, onu veriyle desteklemek, onu görüntüyle desteklemek. Mesela dikkat ettiyseniz dijitalde artık videolar konuluyor haberlerin içine. Hepimiz kullanmak zorunda kalıyoruz çünkü buna zorluyor durum. Çok da faydalı oluyor, zenginleştiriyor. Bir sürü kelimeyle anlatacağınız bir şeyi birkaç kelime tarif edip bir videoyu koyuyorsunuz. O videoyla desteklenmiş oluyor. Dolayısıyla eskideki uzmanlığın yerine birden fazla alanda aslında interdisipliner bir çalışma gerektiriyor. Şimdi deprem haberi yapmanız için biraz imar yasasına da bakıyorsunuz. Orada ne olmuş? Acaba imar affı olmuş mu diye bakıyorsunuz. Müteahhite bakıyorsunuz. İnşaat şirketini araştırmaya başlıyorsunuz. Ticaret Sicil Gazetesi'ne hiç belki bakmadığınız halde oradan bakmak
Zorunda.
gerektiğini duyuyorsunuz. Onun acaba iktidarla bağlantısı var mı diyorsunuz, ona bakıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki acaba başka bir yerde de bir şey yaptı mı? Yani ucu eklenek istediğiniz kadar bir haberi, bir olayı çeşitlendirme, zenginleştirme, hikayeyi uzatma şansınız var. Nerede kesip nerede neyi kadar anlatacağınız size kalmış. Bu dönem bu. Geçmişte bu yoktu. Bu kesinlikle yoktu. Bu alan dediğimiz şey çok net sınırları belli ve çok sabit haberlerle sınırlıydı. O tür haber yapan sayısı çok azdı. Onlar da böyle daha eski gazeteciler, daha deneyimli, kalemi biraz iyi olan gazeteciler hani geniş geniş yazar ya yazı dizisi olurdu. Ya işte hafta sonu tam sayfalık böyle biraz daha insan hikayeyle süslü haberlere dönüşürdü. Şimdi öyle değil. Şimdi biz yıkılan bir binanın hikayesinden arkasından kocaman bir sistemin işleyişini sunmaya çalışıyoruz. Sunma şansımız var. Hani bir tane işte mesela benim işte o 11 katlı kaçak imar. İmar affını bir binanın içinden her şeyle anlatabilme
Evet.
şansınız var.
İmar
Buraya doğru
Affı'nın
geldi diye
hikayesine
düşünüyorum.
dönüşüyor bütün haber aslında.
Evet.
Şahane.
Bunlar
Bunlar bu
o
dönemin
yüzden
şeyleri diyorsunuz, evet.
bu dönemin bence ana habercilik şeyleri, eğilimleri. Bu eğilimleri kim güçlendirirse o iyi bir haberciliğe doğru gidecek diye düşünüyorum. Flash olayları bir tarafa bırakarak hani mesela bir cinayet, bir suikast gibi, bir ani gelişen bunlar ayrı olarak söyleyeyim. Bunlar zaten aslında şöyle de bir şey var. Bunlar olduğu zaman zaten herkes duyuyor artık. Bunu duyurmanın bir bahane şeyi kalmadı.
Evet.
Arka
Esas
planı,
mesele değil mi? Arka
konsepti ortaya çıkartmak, olan olayların hangi konsepte gerçekleştiğini, o artık biraz gazetecilik oraya kaydı. Oraya kaydıkça da daha fazla çalışma, daha farklı yönlerden bakma, farklı uzmanlıklardan yararlanma şeyi mecburiyeti doğuyor. Tek yönlü gazetecilik pek tatmin etmiyor insanlara.
Evet. Peki, Bahadır Bey çok teşekkür ederim ben.
Rica ederim. Çok mu uzattım? Siz
Yo,
bunu kesip
hayır. Hayır
kırparsınız.
hayır hiç size yani zaten bu kadar olacaktı. Yani bu çok konuşulabilir bir konu diye düşünüyordum aslında. Yani devamında bence gazeteciliğin biçimi, geldiği yer, öncesi, sonrası, alanların ortadan kalkması iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Biraz böyle buralara giden sorular var aklımda.
Yani bazıları mecburiyet dayatmasından değişiyor. Bazıları gerçekten gazetecinin tercihine göre, yani bir mecburiyetleri unutmamak lazım. Bu dönemde insanlar, dünyanın her tarafına ulaşabilen insanlar sizden bir bütünlük istiyor. Yani olan olayın niye olduğunu, nasıl olduğunu, başka olaylarla bağlantısını sunduğunuz zaman, ki Batı'da da biraz böyle, buna yavaş gazetecilik diyorlar biliyorsunuz
Evet,
artık.
evet.
Hızlı yani flash gazetecilikten yavaş yavaş gazetecilik, yavaş yapılması anlamında değil. İnsanlara bir bütünlüklü bir şey. Çünkü bu dönem hani post-truth diyorsun, gerçeği parçalayarak sunuyor. Siz ise gerçeği parçalara bütünleştirerek bir haberlik yaptığınız zaman bir manası var. Yani tam
Tam
tersi
tersi.
işlemesi.
Evet,
O
tam tersi.
yüzden de bir bütün parçalara bir şey gibi, puzzle gibi bakmak zorundasınız. Hepsi öyle aslında. Yani neye bakarsak öyle. Yani uzattım ki içe örnek vereyim. Sokakta kağıt toplayıcı meselesinin dev gibi küresel bir atık ticaretine bağladığınız zaman bir manası var artık. Hani onun başına o niye geliyor meselesi. Ve bu zorlama değil.
Bu
Yani
gerçek.
girdiğiniz zaman zaten olay, yani toplumun yaşadığı sorunlar birbirine iç içe geçtiği için sizin haberciliğiniz artık bu sorunları ayrı ele alması çağ dışı kalırsınız. Toplum pek çok sorunu aynı anda iç içe geçmiş yaşıyorsa, haberci de bu iç içe geçmiş sorunların gerçeğini ortaya koymak zorunda. Yoksa gerçekten gündem dışı kalırsınız bir parçasını aldığınız zaman.
Bu söylediğinizi yapmak da zaman istiyor bu arada. Bu yavaş gazetecilik meselesi de zaman istiyor. Yani bu arada sizin yaptığınız şey de bir bakıma o.
Yapmaya çalışıyorum hani el verdiğince, ama zor oluyor dediğiniz gibi tabii,
Evet.
zaman o kadar zaman olmuyor.
Evet, yani ben yine böyle hani güncelin biraz daha o hızlı dünyasına çekmiş oluyorum sizi ama haber odası, haber merkezi
Tabii
haline.
ki.
Geldiğimiz yerde yani bir yandan işte bu merkez medyanın parçalanması iyi oldu diyorsunuz. Gerçekten bu buraya alan açıldı. Ve bir yandan da işte bütün bunlara zaman ayrılması ve bu yönde o zaman muhabirlere belki de imkan verilmesi, imkan tanınması gerekiyormuş gibi geliyor. İster istemez
Orada
mümkün
şu
olduğunca yapmak.
hataya, tabii şu hataya düşmemek gerekiyor, düşülüyor. Yani haberlerin, yani muhabirlerin yaptığı haber, yani yazı işlerinin önemi önemsiz hale geldi. En büyük hata bu oldu. Ama yazı işleri pahalı bir şeydir. Yani çünkü bir büroda bir deneyimli ekibi tutmanız gerekir. Bunu karşılayamıyor kurumlar, özellikle dijital basında. Editoryal kadronun olmamasının yol açtığı sıkıntıları görüyoruz. Çünkü editoryal kadro şudur. Yani kamu adına haberi de denetliyor aslında. Yani sadece muhabirin yaptığı şeyi parlatma meselesi değil. Doğruluğu, yanlışlığı nasıl sunulacağı, daha iyi başlıkla başka bir bakış getirme eksiğini görebiliyor. Bir de birden fazla habere baktığı için okuyucuya o gün bir şey sunuyor. Yani en azından kağıt üzerinde bu olmuyor. Yani bir bütünlük sunman lazım. O da dediğim gibi bu maalesef maliyet gerektirdiği için
Burası atlanmış oldu yani aslında.
editörün önemsizleştiği, ama aslında en önemli parçanın yok edildiği bir şey. Basılı gazetede hatanızı düzeltme şansınız var, ama dijitalde neler olduğunu görüyoruz. Yani daha fazla editör, daha ciddi bir editoryal kadro lazım aslında. Böyle bir ihtiyaç çıktı. Ya bütün bunlar bir araya gelmez. Bu olanaklarla gelmez. Ama şu gerçeği kabul etmemiz lazım. Dünyada gazetecilik ya da gazeteciliğin anlamı da, biraz tarifi de oturduğu yerde değişti. Değişmek zorunda. Bu olanaklar, bu teknolojik olanaklar, insanlar şunu bugün dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir olayın videosunu, şeyini çok kolay bulabiliyorlar. Bilgileri bulabiliyorlar. Demek ki bunları tekrarlamak, insanlara bunları anlatmanın bir gazetecilikle şeyi yok, mahareti değil. Ama neyi kaçırıyor insanlar? Bu dijital leşme neyi getirdi? Dediğim gibi gerçeğin parçalanmasını getirdi. Parça parça birbiriyle ilgisiz olmadığı, birbirinden ilgisinin kopartıldığı bir gerçeklik İşte o post-truth denen şeyi yarattı. Böylece bu tür iktidarlar, bu tür siyasetçiler, bu tür kamu görevlileri çıktı insanların karşısına. Şimdi biz onlarla uğraşıyoruz mesela. Aslında onların gerçek yüzünü göstermek için uğraşıyoruz. Yani haberin, olayın gerçeğini değil de bakın Kızılay'ı nasıl olması gerektiğini göstermek yerine Kerem Kanık'la uğraşıyoruz işte aylardır. Bunun
Doğru.
gerçek yüzünü kamuoyuna. Yani böyle bir şeyle karşı karşıyayız. O yüzden ne kadar gerçeği parçalıyorlarsa bizim onu daha bütünlüklü, o an olan o gerçeği bütünlüklü sunabilme. Bu bütünlüklü sunabilme her şeyi vermek demek değil. Yanlış anlaşılmasın. Hani her
Evet.
yönünü verirken meselesi değil. Sorunu ne kadar parçalıyorlarsa bir bütünlük halinde verebilmek aslında yani. Bu da bir tek bir kişinin yapabileceği bir şey değil.
Bir bakış açısı kazandırmak
Bir
okuyucuya.
tabii bakış açısı, tabii yönlendirmek yani böyle bakmasını sağlamak. Hani o gördüğün olaya bir de şöyle baktığın zaman farklı bir şey çıkıyor demek. Çünkü görüyorlar zaten olayları. Ya dünyada
Doğru.
hani bir şey vardır meşhur, çok kullanılırdı bir ara bir atıf. Yani bugün bu çağda bunu 2000'ler için söyleniyordu üstelik başında. Bir insanın bir gazetede maruz kaldığı enformasyon Rönesans dönemi yaşamış birinin bütün ömrü boyunca maruz kaldığı enformasyondan fazla şimdi. Bunu yorumlaması çok zor insanların. Bunu bir bütünlük içinde kavraması çok zor. Gazetecilik biraz buraya kaydığını düşünüyorum ben. Yani yok ya ben çıplak gerçeği veririm. Ne nedir, nasıldır, kimdir veririm. Yok bu yetmiyor. Bu bitti bence. Benim anladığım bu yetmiyor. Bunun ötesine geçecek şey 19. yüzyıl gazeteciliğe dönmek lazım. İnsanlara hikaye anlatan, hikayenin bütününü veren, dili iyi olan, anlatımı düzgün olan, entelektüel birikimi birazcık arka planda bir birikim taşıyan. Bu hani geleceğin gazeteciliği bence 19. yüzyıl gazeteciliği
Süpermiş.
olarak görüyorum. Çünkü gerçek, o gerçek parçalandı. O gerçeği başka türlü toplayamayız biz.
Diğer türlüsü de çok tatsız bu arada zaten Bahadır Bey. Yani olanı olduğu gibi yazma, yani
Olmaz.
ajans olmak ya bu.
Olmaz. Oradan edebiyat çıkmaz, iyi dil çıkmaz, iyi kalem çıkmaz. Birbirinin benzeri insanlar çıkar. Okur için iyi şeyler çıkmaz. Yani onu aynı zamanda hani bir gazetelik dil işidir yani. Hani bir
Doğru.
üslup işidir aynı zamanda. Yani yoksa her olayı hepimiz görüyoruz da onu bir sunma biçimidir. Biçim önemli. O yüzden sizin söylediğiniz gibi kupkuru bir şey çıkar. Bir siyasetçinin bugün yaptığı ajitasyondan öteye gitmez.
Evet. Yani
Yani
böyle bir gazetecinin tweet atması
tabii.
gibi bir şey oluyor konu sadece.
O bir şey daha söyleyip çok uzatmayayım. Buradan aktivist gazetecilik tuzağına düşmemek lazım. Gazeteci sorunu çözen bir şey olamaz. Ya öyle bir imkan yok zaten. Gerçeği yeniden imal de edemez. En tehlikeli şeydir. Olan gerçeği bütünlüklü sunmak aslında. Hani gerçeği sunmak değil, olan zaten yaşanan gerçekliği tarif edebilmek diye daha birazcık böyle felsefi şeyden bakarsak öyle bir şey. Yani
Pardon böldüm ama yeri geldiği için sormak isterim. Yani şöyle bir şey var dünyada yükselen çözüm gazeteciliği mesela. İşte ve böyle şimdi anlatılan şey buna dair bir çözüm varsa bir yerde bunu gösterin diyor. Ben de bunu böyle hani okudum, inceledim örneklerini, işte bununla ilgili bir workshop'a katıldım falan ve hissettiğim şey şu oldu. İyi bir haber yazdığınızda, yani bu zaten az önce sizinle de konuştuğumuzda böyle başı sonu olan bir hikaye bütünlüklü haliyle veren bir haberin içinde zaten olması gereken şey bu. Yani çözümden de bahsedersiniz. Olan olmuş
Ben
halinden de.
evet.
Ne
Yani ben
bekliyorsunuz?
onun şöyle bir sorunun ürünü olduğunu düşünüyorum. Siyasetin yozlaşmasının onun boşalttığı alanı gazetecilikle dolduramazsın. Çözecek şey siyasettir. Doğru, iyi, işte halktan, toplumdan yana siyaset. Bütün dünyada siyaset profesyonel bir siyaset sınıfına dönüştü. Onlar bir yozlaşmaya şey yaptı. Bütün dünyada yaşanan bir sorun var. Dolayısıyla hani partilere güven azaldı, ona azaldı, buna azaldı. Sonunda böyle popülist liderler çıktı insanlar. Hiçbir şeye bakmadan ideolojiye, kültüre, şuna buna bilmem neye peşlerine. Siyasetin boşluğunu gazeteci dolduramaz. Çözüm daha büyük bir şeyle, yani daha büyük bir dönüşümle mümkün. Siyaset çözüm bulacak, toplumun temsilcileri bulacak. Gazetecinin çözüm gazeteciliği, yani gazetenin aktivistliğe kaymasının nedeni bu oldu maalesef. O boşluğu da doldurma ihtiyacı çıktı. Biraz.
Evet.
Hatta bu depremde çok gördük. Yani insanlar gazetecileri aradılar çadır için, yardım için. Hepimiz, birçoğumuz, herkes işi bırakıp, haberi bırakıp duyuralım da hani oraya
Evet.
yardım gitsine uğraştı. Yani bu niye? AFAD çalışmıyor, Kızılay çalışmıyor, devlet çalışmazsa o boşluğu halk, toplum başka şekilde doldurmaya çalışıyor. O da bu dönem gazetecilere kaldı o boşluk. Yani ben oraya çok, daha uzun bir tartışma, yani çok sıcak bakmıyorum o çözüm gazeteciliği ya da işte daha aktivist bir gazetecilik tarzına çok şey bakmıyorum
Evet,
açıkçası.
yani bunlar böyle dönem dönem hep bir yandan yine uzatacağını bile bile söylemiş olacağım ben de. İşte barış gazeteciliği, insan hakları odaklı gazetecilik. Yani biraz böyle hani dönemin ruhuna uygun kavramlarmış gibi geliyor bunlar. Böyle dönemin
Evet,
ruhuyla
ben de öyle düşünüyorum.
beraber bir şey halinde çıkıyorlarmış gibi yani.
Ben de öyle düşünüyorum. Yani şimdi, insan hakları alanında uzman bir gazetecilik olabilir. Çünkü hukuki bir şey gerektiriyor. Yani bazı
Evet.
alanlar bir literatür gerektiriyor, bir eğitim gerektiriyor.
Öyle, öyle.
Onu bir kenara bırakarak söylüyorum. Ama insan hakları odaklı, barış gazeteciliği gibi gazete. Yani şimdi niye ben Hürriyet'ten Suriye Savaşı'daki habercilik yüzünden istifa ettim. Şimdi yani barış gazeteciliği yapmadım ama hani bir gazetecinin hani bu gerçeği çarpıtarak verilmesine taraf olmaması gerektiğini düşündüğüm için. Yani zaten gazeteci hani zaten bu sorunlar karşısında tarafı belli. Toplum, yani devlete, siyasete karşı toplumun çıkarını savunmak zaten. Bütün dünyada da böyle. Bizde bir tuhaf oldu da tabii, yani hani BKMK savunan gazeteciler de var da. Nasıl ki o BK'yı savunan gazeteci kendini onda görevli görüyorsa, burada da siz bir savaşı engelleme değil ama savaşın bütün etkilerini, bütün yıkıcı etkilerini göstermek gazetecilik yapıyorsunuz. Zaten gazetecilik başka nasıl olur ki, buna başka türlü tanım verelim. Ya şunu da söyleyeyim, çok özür dilerim. Ben taraflı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani öyle tarafsızlık, olayı sadece vermek, o dünyada bu da bitti aslında, bitti. Yani sadece bizde değil, dünyada çok iyi örneklere baktığınız zaman onların da bir taraflı bir gazetecilik yaptığı için iyi örnekler olduğunu görürüz. Yani Irak Savaşı'na karşı Amerikan medyasındaki bir avuç muhalif gazetecinin daha sonra ortaya çıktı, haklı oldukları çıktı. Yani bir sürü olay çıkarttılar. Ne bileyim işte WikiLeaks belgeleri üzerinden yürüyen gazetecilik. İşte bugün yolsuzluk meseleleri topluyorlar, bir gazetecilik havuzu oluşturuluyor, uluslararası. Birlikte üzerine gidiyorlar. Bunlar hep taraf
Olmaya dair.
şeyleri yani.
Evet.
Sadece siz tarafı biraz belge, bilgi ve olguyla destekleyerekten şey
Konuşma.
yapıyorsunuz. Evet, konuşuyorsunuz diyelim.
Aktivizmden
Neyse.
ayrılan kısmı da bu bana kalırsa. Yani gazetecilik.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Zaten evet, mesele de bu. Yani hani borazanlık ya da herhangi bir şey yapmadan hakikaten eğer elinizde belgeleriniz ya da verileriniz varsa zaten konuştuğunuz taraf belli oluyor ya o zaman. Ne söyledi?
Öyledir yani, hani tarafsız diye bir şey olmaz
Evet.
gazetecilikte.
Evet, yok gerçekten. Çok teşekkür ederim
Tamam. Rica ederim.
bu sefer
Çok
bizim
sağ olun. Güzeldi,
sohbetimiz.
keyifliydi.
Evet, benim için de
Teşekkür ederim.
öyle. Katkınıza da çok teşekkürler bu
Ben
podcast
rica
serisi.
ederim.
Benim için de ufuk açıcı oldu yani konuşuyor olmak. Aslında 19. yüzyıl gazeteciliğine dönmek hikayesi de yani biraz düşündüğüm bir şeydi buna dair. Ama siz cümlelerini bulmuş oldunuz. Teşekkürler tekrar.
Teşekkürler, sağ olun.
Çok
Görüşmek
sağ olun.
üzere.
Görüşmek üzere.